Romalılara mektup vaaz serimizi devam edeceğiz bugün. Ve o zaman hızlıca onu biraz özetleyeyim. Biz nereye kadar geldik? Ondan sonra bugünkü konuya ki bugün çok zor konularımız var. Elde ederiz. Onlarla biraz uğraşacağız ve Rab hakkında çok şeyler öğreneceğiz. Paulus, burada Elçi Paulus, Roma'daki kiliseye yazıyor, mektup yazdı. Çünkü bizzat onları hiç ziyaret etmemişti. Aslında oradaki kiliseler, imanlılar Petrus sayesinde, Aziz Petrus sayesinde imanı geldi. Roma, o günkü 2000 sene önce dünyanın en büyük şehir oldu. 1 milyon nüfusa sahip oldu ve orada Hristiyanlar çok azınlıkta. Belki 100-200 Hristiyan vardı imanlı olarak. Ve çok baskı altındaydılar. O günler resmi binalar yoktu, kilise binası falan yoktu hiç. Onlar evlerinde toplanıyorlardı. Belki bazılar işte alay konusu, belki bazılar iş yani imandan dolayı işlerini kaybetmiş oldular. Yani zor bir hayat geçiriyorlardı ve çok azınlık içinde hissediyorlardı. Ve bu biraz bizim durumumuzu çağdaştırıyor, değil mi? Çünkü İstanbul yani bu yörede en büyük şehir, değil mi? 16-20 milyon kişi burada ama çok az Hristiyan var. Ve biz de çok şeyler çekiyoruz bazen azınlık olduğumuz için. Ve Paulus şimdi onlara gidip onları bir teşvik etmek istiyor, onları pekiştirmek istiyor ve ondan sonra başka yerlere gidip müjde duyurmak istiyor. O zaman onlara bir mektup yazıyor. Ve Paulus'un birçoğu mektuplarda olduğu gibi ilk yarısı teori. Yani kutsal kitabın büyük hikayesini anlatıyor. Biz nasıldık? Mesih neler yaptı? Biz artık neredeyiz Mesih'e iman ettiğimiz için? Ve ikinci yarısı daha çok pratik. O zaman ona göre nasıl yaşayalım? Neler yapalım? Neler yapmayalım? O zaman bugün o ikinci yarısına girmeye başlayacağız. Yani Paulus şu ana kadar nasıl tüm dünya, ister Yahudi ister Yahudi olmayan, günah içinde. Günah işliyor. Tanrı'ya karşı direniyor. Ve ona rağmen Rab seneler, binlerce seneler boyunca onları seviyor ve çağırıyor. Bizi hep çağırıyor ve ne zaman birisi ona dönmek isterse eli açık bir şekilde onları bekliyor. Onu anlattı. Ondan sonra birkaç örnekle kurtuluş hep iman, yani Rab'be itaat etmek üzerine dayalı olduğunu açıkladı. Özellikle Yahudilerin atalarından, İbrahim, İshak, Yakup'tan, onların hayatlarından örnek alıyor ve işte bunu gerçek olduğunu gösteriyor. Ve hep vurguluyor. Kurtuluş asla ve asla bizim işlerimize dayalı değildi. Asla ve asla bizim sevaplarımız yetemedi. Bizim dış görünüşümüzle alakası yoktur kurtuluş. Yüreklerimizle alakalı olduğunu, imanımızla alakalı olduğunu açıklıyor. Ondan sonra Tanrı Musa peygamber aracılığıyla yasa verdi, kutsal yasa verdi. Ve Paulus burada açıklıyor aslında yasanın amacı insanları kurtarmak değil, belki hatırlarsınız David'in vaazını, insanları kurtarmak değil ama insanın içinde ne kadar çok günah olduğunu ortaya çıkarmak, göstermek ki asıl kurtuluş geldiğinde İsa Mesih'in aracılığıyla asıl kurtuluş geldiğinde onu hemen koşarız, kabul ederiz. Çünkü yasının aracılığıyla gelmediğini biliyoruz. Hani o tartı hatırlarsınız değil mi David'in? Yani mesela bir örnek mi? Yani yasa göz dikmeyeceksin diyor. Yani o demeseydi göz dikmek kötü bir şey olduğunu düşünmezdik. Ondan sonra ya tamam onu yapmamaya çalışalım. Yapmamaya çalışıyoruz ama fark ediyoruz ki biz aslında yapıyoruz. Göz dikiyoruz. Hani Tanrı'nın yasasına karşı istemediğimiz halde davranıyoruz. Ondan sonra kendimizi durdurmaya çalışıyoruz. Daha iyi bir yoldan gitmeye çalışıyoruz. Ama bir şekilde kendimizi bunu yapmaktan alıkoyamayız. Hani yasının amacı bunu ortaya çıkarmak. Ki İsa Mesih geldiğinde koşa koşa ona giderdik. Ona iman ederdik. Yani yasa eğitmen gibi oldu. Asıl kurtuluş, asıl değişim sağlayamadı. Sadece mahkumiyet üzerine mahkumiyet bize getiriyor. Ama hamdolsun ki Tanrı'nın evreni yaratmadan önce tasarladığı plan orada asla bitmeyecekti. Çünkü yasa aslında İsa Mesih'in gelişini için yolu hazırlayan bir şey olduğunu ve İsa Mesih geldiğinde ikinci bir Adem, belki Uğur abinin vaazını hatırlıyorsun, ikinci bir Adem gibi hani yeni bir soy, yeni bir insanlık yaratmak üzere İsa Mesih geldi. Hani Adem aracılığıyla günah, kötülük, lanet dünyaya girdiyse, girdiği gibi İsa Mesih'in itaatkarlık aracılığıyla ve onun aracılığıyla biz ona iman edersek, onun soyuna dahil olunuyorsak, bereket, kurtuluş ve kutsal ruh bizim üzerimize geliyor. Biz İsa'ya iman ettiğimizde tamamen özgür kılınıyoruz. Hani belki vaazını hatırlıyorsun, nasıl işte yani biz lekelenmiş giysilerimizi çıkarıyoruz ve İsa'nın doğruluğunu giyiniyoruz. Onun sayesinde tamamen temiz kılınıyoruz. Ve en son iki hafta önce vaazında öğrendik ki yani tamam şimdiki hayatımız zor olabilir. Farklı farklı zorluklar, çeşitli denenmeler olabilir bu hayatta. Ama Mesih bizi koruyor, bizi kayırıyor ve bizi kutsuyor her an. Hani Mesih ile birlikte olursak galiplerden üstünüz, diyor Paulus. Tam hayat, İsa Mesih ile tam hayat yaşayabiliriz. O zaman Rumlular'ın ilk 8 bölümü bununla ilgili oluyor. Ve şimdi Paulus ilk olarak en acil, en önemli soruya, en önemli soruna bir cevap vermek istiyor Roma'daki kilisenin. En büyük, en acil sorun neydi biliyor musunuz? Peki Yahudilere ne oldu? Yahudiler, İsrail'e karşı duruşumuz nasıl olmalı diye şimdi önümüzdeki yani bu hafta okuyacağımız 3 bölüm içinde ona bakacağız. Yani Yahudilerin geleneklerine uymamız mı lazım? Yahudiler, İsrail devleti sevmemiz mi gerekiyor? Nefret etmemiz mi gerekiyor? Bunların hepsinin üzerine çalışacağız. Ve aynı zamanda tamam biz 2000 sene sonra İstanbul'da yaşıyoruz. Aramızda Yahudi kökenli yok. İstanbul'da pek az Yahudi kaldı. Yani tamam bu nasıl alakalı oluyor bizim için? Aslında çok önemli. Yani bir sürü şey var orada. İlk önce tabii ki Yahudiler ve İsrail devletine karşı duruşumuz nasıl olmalı diye düşünmemiz gerekiyor. Ve bazı kişilere göre, yani iki taraf var sanki, bazı kişilere göre Yahudiler çok özel, çok seçilmiş, Tanrı tarafından bereketlenmiş, korunmuş bir halk. Zaten kutsal kitap, yani elimizdeki kutsal kitabın 1/3 eski antlaşma Yahudilerin kitabı. Ancak 1/3 İncil, hani Hristiyanlara özel kitabı oluyor. Biz hepsine inanıyoruz. İsa Mesih zaten Yahudiydi. Ona iman edenlerin çoğu ilk nesil, hani havarilerin hepsi, Petrus, Paulus, Barnaba, hepsi Yahudiydi. Onlar Yahudilerin geleneklerini yerine getiriyorlardı. Onları çok onurlandırıldı. Yani mesela Müslüman ülkelerinde Seyit ve Şerifler var ya. Yani peygamberin soyundan gelenler. Hani Yahudiler de peygamberin soyundan geliyorsa biz de onlara öylece onurlandırılır mı? Yani İsrail ülkesi de Tanrı tarafından verilen topraktır. O zaman İsrail devletinin her yaptığını desteklemeliyiz mi desek? Ama diğer tarafta bazı kişilere göre Yahudiler artık lanetlenmiş, yoldan sapmış bir halk. Seneler boyunca Tanrı onlara merhamet etti ama eninde sonu onu reddettiler. İsa Mesih, Tanrı'nın gönderdiği kişi, çarma çaktılar, idam ettirdiler kıskandıkları için. İsrail devletine bakacak olursak işte on binlerce Filistlilerden evden çıkarıyorlar, onların evlerini elde ediyorlar, topluma kamplarında onları hapsediyor gibi Filistin devletin ihraçat, ithalat engel oluyorlar. Bavi mamuru olaylar hepimiz hatırlıyoruz zaten. Hani bizim duruşumuz nasıl olmalı bunlara karşı? Aslında Paulus her ikisi yanlış olduğunu diyor ama biz bunu sonra göreceğiz. Ama aynı zamanda Yahudilerin rolünü Tanrı'nın harika kurtuluş planındaki onların parçası, onların rolünü daha iyi anlayacak olursak bizim yerimizde daha iyi bir şekilde anlamış oluruz. Değil mi? Yani bu bölümün sonunda Paulus bir ilahi yazıyor. Çünkü Tanrı'yı o kadar çok övmek istiyor Tanrı'nın harika planı. Gördüğünde Tanrı'yı övmek istiyor ve biz bundan sonra biraz öveceğiz Tanrı'yı. Aynı zamanda Tanrı bizden ne istediğini ve ne istemediğini de göreceğiz. Çünkü madem İsrail'le binlerce sene boyunca işte yani bunu yaptığında sevindim, bunu yaptığında üzüldüm diyor Tanrı. Bizim için aynı şeyler geçerli oluyor. Biz de ne istiyor? Biz aynı hataya düşmeyelim onların yaptıklarını. Azınlıklara nasıl davranmalıyız kilisenin içinde? Yani tamam Roma'daki sorun işte Yahudi kökenli imanlılar ile Yahudi olmayan imanlıların arasındaki çatışmalar. Ama bizim aramızda işte yani Türkler, Kürtler çoğunluk oluyor. Ama aynı zamanda başka ülkelerden, İngiliz, Kore'den, Kanada'dan birçok başka ülkeden gelen de var. Onları daha mı saymalıyız? Daha az mı saymalıyız? İşte senelerdir hani onların iman atılarına sahip olan kişileri daha fazla mı saymalıyız? Yoksa yeni iman eden yani ailesinde ilk imana gelenler daha mı saymalıyız? Bu şeylerle uğraşacağız bugün. Çünkü bu konular çok ağır ama aynı zamanda çok önemli. O zaman başlayalım mı? Hazır mıyız? Metne bakmadan önce ama Roma kiliselerin tarihi biraz öğrenmemiz gerekiyor. Yani peki Paulus neden bu durumlarla mücadele etmeye çalışıyor? O zaman ta başına bir dönelim. İsa adlı bir Yahudi vardı. 2000 sene önce İsrail topraklarda yaşıyordu. Tamam mı? Ve Yahudilerin beklediği kurtarıcı kral, hani Mesih olduğunu iddia etti. Ve milattan sonra 30-33 senesinde Yahudi önderler kıskandığı için İsa çarma gerildi, öldürüldü, idam edildi. Ama ondan sonra Tanrı tarafından dirildi. Ondan sonra 40 gün boyunca havarilere göründü, öğretişte bulundu. Ondan sonra göğe alındı, göğe çıktı. Ve onunla ilgili, bundan sonra onunla ilgili müjde her yere yayılmaya başladı. Tamam mı? İlk Hristiyanların çoğu Yahudilikten geldiler ama aynı zamanda Yahudi olmayanlar da İsa'nın Mesih olduğuna, Tanrı tarafından gönderildiğini iman ettiler ve onlar da Hristiyan oldular. Ve İncil'in Elçilerin İşleri kitabına ne zaman bakarsak, ne zaman müjde yeni bir kente giderse çoğu zaman Yahudiler bir ayaklanıyorlar. İşte yani bu nasıl bir müjde, bu nasıl bir şey? Hani bize hakaret ediyorsunuz, ayaklanıyorlar ve sorun çıkarıyorlar. Şimdi çoğu yerde olduğu gibi 15 sene sonra yani milattan sonra 50 senesinde gibi müjde Roma'ya yani koskocaman Roma İmparatorluğun başkentine ulaşıyor. Ve bazı kişiler imana geliyor ama başka her yerde olduğu gibi Yahudiler bir ayaklanma oluyor. Başka yerlerde tamam belki çok bir sorun olmadı ama başkentinde olduğu için imparator orada yaşadığı için rahatsız oluyor. Zaten Yahudiler biraz cahil, onları hiç sevmedi oradaki imparator Claudius. O zaman bir yasa koyuyor. Yahudi kökenli hepsi Roma'dan çıkması gerekiyor diyor. İster İsa Mesih'e iman etmiş gelen, ister bu sorunlar yaratan Yahudiler, Yahudilikten geliyorsan hepsi Roma'dan gitmen gerekiyor. Ve 5 sene boyunca bu yasa yürürlükteydi. Ama imparator öldüğünde yürürlükten kaldırıldı ve Yahudiler arada sırada hani dönmeye başladılar. Orada Roma'da oturmaya devam edebiliyorlardı. Ve şimdi bu şeylerden sonra, 5 sene sonra oluyor ve bazı Yahudiler dönmeye başladılar. Ve tamam, o zaman onlar gitmişken Roma'daki kilise sadece Yahudi olmayanlardan ibaret oluyordu. O zaman onların önderleri, onların başka herkesi, hani çok fazla bilgisi yoktu, çok hani böyle kutsal soydan gelmedi. Şimdi Yahudiler dönüyorlar, onlara karşı nasıl davranmalıyız? Onlar fakir, mülteci olarak kabul etmemiz gerekiyor mu? Yoksa onlar onlara layık oldukları için, onlar bizden daha fazla bilgili oldukları için yani bizim önderlerimiz olarak mı yaratılım? Yoksa ayrı ayrı Yahudi olmayan Yahudilerin kiliselerini mi kuralım? Nasıl olsun? Ve Paulus burada bu şeyleri bir çözmek, bir yola göstermek istiyor. Ve Paulus'un bu bölümde ana fikri şu, Romalılar 9:6 diyor, İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ve dolayısıyla bu bölümün sonunda tüm İsrail kurtulacaktır dediği zaman zaten tüm Yahudilerden bahsetmiyor. Mesih'e iman etmiş olanlardan bahsediyor. Başka bir yerde birkaç ayet sonra diyor, Yeşaya İsrail için şöyle sesleniyor. İsrail oğullarının sayısı, yani İsrail sayısı denizin kumu kadar çok olsa da ancak pek azı kurtulacak. Yani bir kalıntı aslında onun asıl metik, bir kalıntı kurtulacak diyor. Ve ondan sonra 9. bölüm boyunca, bir açıklamada bulunuyor. Aslında İsrail'in tarihi boyunca bu şeyler geçerliydi. Hani bu Tanrı'nın yeni bir planı, işte İsrail yoldan saptılar, o zaman işte Tanrı yeni bir planı koydular. Değil, koydu değil. Yo, ta baştan itibaren Tanrı'nın planı buydu. İsrail'in aracılığıyla bütün uluslara bereketleyecekti. Herkese bir kurtuluş sağlayacaktı. Ve İbrahim örnek olarak alıyor. Yaratılış bölümünde bunu okuyoruz. Rab, Avram yani İbrahim'e, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git, dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak diyor. Ve İbrahim Tanrı'ya iman etti ve doğruluk sayıldı. Ve bu İbrahim'in bütün soyları için değildi. Ve burada Paulus birkaç örnek kullanıyor. Diyor, İbrahim'in iki oğlu vardı. Biri İsmail, diğeri de İshak. Ama Tanrı'nın verilmiş olan vaati İshak'ın aracılığıyla girdi. Aslında doğalen İsmail'in aracılığıyla olması gerekiyordu. Çünkü o abi zaten en büyük oydu. En güçlü oydu. Ama Tanrı en küçük, en zayıf olanı seçti. Ondan sonra İshak'ın ikizleri vardı. Ve Tanrı yine de büyük seçmedi, küçüğü seçti. Ve onun aracılığıyla işte soyumu devam ettireceğim diyor. Onun aracılığıyla Mesih geleceği diyor. Ve yani hep böyle olduğunu, yani mesela kutsal kitaptan Davut, Kral Davut örneği alabiliriz. Davut'un 7 tane abisi vardı ve Samuel peygambere işte yani bu çocuklardan biri kral olacak, bu aileden biri İsrail'in en iyi kral olacağını vaat verildi. Ve Davut 8. çocuk olduğu için zaten onu çağırmadılar bile. Ama ancak Samuel işte bu 7 kişiden olmadı diye duyunca, başka çocuklarınız yok mu? Başka erkekleriniz yok mu diye sorduğunda, işte yani küçüğü var ama hani o ne işe yarar ki? Oysa Rabbin seçtiği oydu. Çünkü onun soyun aracılığıyla Mesih gelecekti. Bundan ne öğreniyoruz? Rab her zaman en zayıf, en beklenmediği kişiler seçiyor. Bize müjde değil mi? Çünkü biz öyleydik. Biz en zengin, en güçlü, en iyi kişiler değildik. Ama Rab bizi kabul etti olduğu gibi. Bizi yükseltiyor, hamdolsun. ve defalarca Rab İsrail halkına bunu diyor. Siz en iyi, en büyük, en zengin, en akıllı, en hani sağlık, sağlam, en itaatkâr halk olduğu için sizi seçmedim. Zaten öyle değildiniz dedi. Ama sizi sevdiğim için sizi seçtim. Ve eninde sonunda İsa'nın dünyaya girmek için gerçekten hiç beklenmediği kişi seçti. Fakir, başkentinden uzak bir köyde oturan Meryem, evli bile değildi, nişanlısı Yusuf'u da seçti ve onların aracılığıyla kendisi, Tanrı'nın kendisi İsa Mesih dünyaya girdi. Ve onları seçti. Hiç beklenmedik ve bunu birkaç hafta sonra kutlayacağız Noel bayramında. Tanrı her zaman hiç beklemediğimiz kişileri merhamet ediyor, onları seçiyor, onlar kendisine çağırıyor. Hamdolsun. Hamdolsun. Peki Tanrı neden öyle çalışıyor? Neden? Bence en önemli şey gururumuzu ve kibirimizi kırmak için. İşte ben iyi olduğum için Tanrı beni sevdi, beni kabul etti. İşte ben çok sevap işlediğim için, işte çok zengin olduğum için Tanrı beni sevdi. Değil. En zayıf. He? En yakışıklı mı? Eşim diyor. Yo, o yüzden sen beni seçtin ama. Ama evet, gururumuzu, kibirimizi kırmak istiyor. Yani hiç kimse kendi çabasıyla, sevapla, torpiliyle Tanrı katına ulaşamadı. Tanrı'nın kendisi zaten bizim katımızı indirmek için, yani zorunda kaldı bizi kurtarmak için. Ve kutsal kitap boyunca Tanrı özellikle en güçsüz, yabancılar, mülteciler, dullar, öksüzleri seçiyor. Onlara özel bir merhamet, özel bir lütuf gösteriyor. Ve çoğumuz böyle değil mi? Çoğumuz zor durumlardan geliyoruz, zor durumlarda oturuyoruz. Ama Rab bizi seviyor ve bizi kayırıyor ve bizi kutsuyor. Bizim için bir müjde çünkü seneler boyunca zaten İsrail'e aynı şekilde davrandı. Bize de benzer şekilde davranacaktır. Yani aynı zamanda güçlü, kibirli, zengin, kendi çabasıyla yaşamaya, sevap işlemeye çalışanlara bu büyük bir tehdit oluyor. Çünkü Tanrı çoğu zaman onları seçmiyor. Onlar çoğu zaman Tanrı'ya gelemiyorlar. Çünkü hep kendi doğruluğuna dayanıyorlar. Ve bu o zaman bize de bir tehdit oluyor. Hani biz gerçekten çok alçak gönüllü, tamamen Tanrı'ya muhtaç mı oluyoruz? Yoksa hayli kendi çapımızla bazı şeyler yapmaya mı çalışıyoruz? Bunun sonuna da biraz değineceğiz. Ondan sonra Paulus İsrail'in sıkıntısından, o zaman işte 9. bölüm böyle, şimdi 10. bölüme geliyoruz. Paulus İsrail'in sıkıntısından, nasıl yoldan saptıklarından anlatıyor. Ve bu bizim için çok faydalı olacak. Paulus şöyle yazıyor, aklanmak için yasının ardından giden İsrail ise yasayı yerine getiremedi. Çünkü gördük ki yani hiç kimse bunu yapamaz. Zaten amacı Tanrı'ya yalvardırmak oldu. Neden? Çünkü İsrail, bu çok önemli. Çünkü imanla değil iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar. Onu tekrar okuyayım. İsrail imanla değil İyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar diyor. Ve sürçme taşında sürçtüler. Yazılmış olduğu gibi işte Sion'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak. Yani Yahudiler Tanrı'nın büyük planını kavrayamadılar. Kavrayamadılar. Yani yasının amacını anlamadıkları için İsa Mesih geldiğinde kör gibi oldular ve sürçtüler İsa Mesih'in üzerine. Ve bu sürçme taşı kavramı Yeşaya 28. bölümden geliyor. Yani yasının amacı hep İsa Mesih'e başka biri gelecek. O zaman yani sizin yapamadığınızı o yapacak ve onun sayesinde siz tam bir yaşama kavuşacaksınız diye yasa verildi. Oysa yo işte yani biz sevap işlesek, iyi şeyler yapsak, kendi çabamızla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsak, zaten Tanrı bizi kabul eder. Cesine davrandılar. Tamam mı? Yani İsa, Yahudilerin beklediği kişiye hiç benzememişti, çünkü kutsal yazılara anlayamadılar. Lütuf, anlayamadılar. İsa, İsrail halkı hakkında ağlayarak şöyle dedi: Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin, dedi. Nasıl bir söz? Hani İsa Kudüs'e bakıyor, ağlıyor. Tanrı'nın, yani kendisi, Tanrı'nın senin yardımına geldiği zaman fark etmedin, diyor. Ve arkadaşlar, biz çoğu zaman da biraz böyleyiz. Değil mi? Yani tamam, İsa Mesih'i kabul ediyoruz. Ama bazen biz de bu sürçme taşından sürçüyoruz. Neden? Yani birkaç örnek vereyim. Kendi günahlarımızı küçük ama bir kardeşimizin günahını büyük görürsek sürçtük. Çünkü lütuf anlamadık. Hani Tanrı'nın gözünde herkes eşittir. Sürçtük. O zaman bu büyük bir işaret oluyor. Eğer biri geliyorsa ve işte yani şu kardeş büyük günah işliyor filan derse, yok yani sen de öyle, ben de öyle. Yani hepimiz büyük günah işledik Tanrı'ya karşı. Hiç kimsenin günahı ötekinden büyük değil. Herkes Tanrı'nın önünde büyük, Tanrı'nın gözünde büyük günah işledi. Ama Tanrı hepimizi lütfediyor. Ve dolayısıyla birbirimizi de lütfetmek zorunda kalıyoruz. Aynı zamanda yüreklerimizde azıcık bir kibir varsa bile biz sanki Tanrı'ya karşı geliyoruz. Yani İsrail böyle. İsa Mesih alçak gönüllüğünün örneği olduğu gibi biz gerçekten İsa Mesih kadar alçak gönüllü, fedakar olabiliyor muyuz? Zor, zor. Ama Rabbin yardımıyla bu yoldan ilerliyoruz. Bu büyük bir sürçme taşı oluyor, kibir. Çünkü o zaman İsa Mesih'e dayanmıyoruz, kendi yaptıklarımıza dayanıyoruz sanki. Ve biz gerçekten herkes kurtulabileceğine iman ediyor muyuz? Yani tamam, evet demek kolay. Ama bir fıkra duydum. Amerika'da bir kilise vardı. Yani işte böyle büyük kiliselerden biri, binlerce kişi falan her pazar günü toplanıyor. Ve yeni bir pastor, yeni bir kilise önderi gelecekti. Ve herkes bakıyor, bekliyor. Ve onları sınamak için o adam serseri gibi giyindi. Yani işte belki üzerine biraz alkol döktü, işte yani böyle yırtılmış olan kıyafetlerle falan, hani böyle büyük sakal, işte çok fakir birisine benzedi ve işte yani kilisenin arkasından girdi. Peki onların bana karşı olan duruşları nasıl olacak? Beni kiliseden dışlayacaklar mı? Beni hani kahve ısmarlayacaklar mı? Yani hikayenin sonucu nedir? İşte böyle biri bizim kilisemize gelirse biz nasıl davranırız? Yani zor değil mi? Çünkü çoğu zaman sadece bize benzeyen, yani son hikaye fıkra nasıl bittiğini bilmiyorum. Ama bir ama işte yüreklerimizi bir sınayalım. Gerçekten herkes imana gelebileceğine inanıyor muyuz? Ona göre davranıyor muyuz yeni biri geldiğinde? Çünkü bu bizim yüreklerimizin bir duruşunu ortaya çıkarıyor değil mi? Yani tamam ama bu insanlardan bir şey olmaz diye düşünüyoruz belki. Ya tövbe edelim bundan. Oh, zor ya. Ve Rab kutsal kitap boyunca özellikle eski antlaşmada işte özellikle fakirler, mültecilere, yoksullara, dullara, öksüzlere sevdiğini gösteriyor. Biz öyle miyiz? Mülteciler kilisemize, yani mültecilere karşı bizim duruşumuz nasıl? Bizim düşüncelerimiz nasıl? Zor değil mi? Dilencilere, mendil satan kişilerden biz nasıl düşünüyoruz onlara? Ya Rab, bizim yüreklerimizi senin yüreğin gibi yap. Çünkü doğal olarak biz öyle değiliz gerçekten değil mi? Benim yüreğimi biliyorum. Ama biz ne zaman öyle davranırsak işte sürçme taşına sürçtük. Çünkü İsa Mesih'in yüreğini, Tanrı'nın davranışını, Tanrı'nın bizden istediklerini göremeyiz. O zaman işte günahlarımızı küçük, azıcık bir kibir varsa ve işte daha yoksul, daha mülteci olan kişilere duruşumuzla biz acaba İsrail'in yaptığı aynı hatası biz de yapıyor muyuz? Aynı hatalar yapmayalım. Hani o özellikle o işte serseri kiliseye geliyorsa, yani belki bir melek gibi olabilir bizi sınamak için. Ve o zaman yüreklerimiz nasırlaştırmayalım ki Tanrı'nın bize yardımımıza geldiği zaman fark etmeyik, onu ağlatmayalım Yahudilerin yaptığı gibi. Bu ağır bir söz değil mi? Bize çok meydan okuyor. Ama bu yüzden İsrail zaten kurtuluştan düştüler çoğu. Çünkü Tanrı'nın geldiği zaman fark etmediler. Çünkü onların beklentisi çok farklıydı Tanrı'nın. Şimdi Paulus devam ediyor başka bir İsrail'in hatası. Diyor, Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Hani Paulus burada eski hayatından bahsediyor. Çünkü eskiden zaten birçok kişiye zulmettiler Hristiyan oldukları için. Hani gayretliydi ama yanlış bir şey için gayretliydi. Diyor, Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yetiştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman eden aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur. Yani yasa artık geçerli değil çünkü Mesih geldi. Yasanın amacı İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ve burada da hani kendi yüreklerimize bir meydan okuyuşunda bulunmak istiyorum. Yani tamam biz çok gayretli olabiliriz ve gayret kötü bir şey değil. Ama ne için gayretliyiz? Ve kolay kolay iyi bir şekilde başlayabiliriz işte yani bütün arkadaşlarımı müjde anlatmak istiyorum, onları kiliseye getirmek istiyorum gibi başlayabiliriz. İşte kilisede güzel bir hizmette bulunayım diye düşünebiliriz. Ama ondan sonra yavaş yavaş bizim değerimiz ondan gelmeye başlayabilir. İşte yani ben kilisede vaaz verdiğim için başka herkesten biraz daha büyük müyüm? İşte ben başka herkesten müjde daha fazla duyurduğum için yani onlar tembel ya onlar işe yaramaz diye düşünce oluşturuyor mu bizim kafalarımızda? Yani hepimiz için geçerli bazen sanırım. Kendim için de söylüyorum. Yani bizim değerimiz nereden geliyor? Bizim değerimiz, bizim kimliğimiz İsa Mesih'e ait olduğumuz için geliyor. Oradan geliyor. Mesih beni kabul ettiği için, beni akladığı için, benim değerim oradan geliyor. İşte kaç kişiye müjde duyurduğum için, kilisede neler neler yaptığım için, aileme, işte yani kendimi ne kadar fedakarlık yaptığım için değil. Değerim oradan gelmiyor. Tamam bunlar iyi şeyler, gayretli olmak iyi. Ama değerimiz oradan kazanmıyoruz. Mesih'e bağlı olduğum için. Bizim değerimizin hepsi oradan gelmeli. Ve Paulus sonra bir zeytin ağaç benzetmesi anlatıyor. Ve burada işte yani mektubun sonuna, hani bu bölümlerin sonuna geliyoruz. Ve Paulus şöyle açıklıyor. Ya tamam, İsrail'in durumu nasıl şimdi? Bize açıklıyor. Şöyle anlatıyor. Yani metinden okuyacağım, ondan sonra biraz anlatacağım. Diyor, zeytin ağacın bazı dalları kesildiyse, hani İsrail, ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun, kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru, onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense imanlı yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork. Böbürlenme, kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse, seni de esirgemeyecektir. Onun için Tanrı'nın iyiliğini de, sertliğini de gör. O düşenlere karşı serttir. Ama onun iyiliğine bağlı kalırsan, sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse, İsrailliler de öz ağacı aşılanacaktır. Çünkü Tanrı'nın onlara eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dağların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir. Ve bu biraz İsa Mesih'in anlattığı bir benzetmeye benziyor. İsa şöyle dedi son gecesinde, ben gerçek asmayım, babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren ise her çubuk daha çok meyve versin diye budanıp temizler. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz, diyor İsa. Yani buradaki mecaz benzetme anlıyoruz değil mi? Hani kök, zeytin ya da asmanın kökü İsa Mesih oluyor. Ve biz çubuklar oluyoruz. İsrail çubuk, biz de çubuktuk, daldık. Ve bu tarımdan gelen bir mecaz oluyor, bir benzetme oluyor. Çünkü zaten biliyoruz ki yani bir ağacı daha fazla meyve sağlamak için, daha büyümek için bazen biraz budanması gerekiyor değil mi? Bazen birkaç parça kesiyorsun ki daha fazla büyüsün. Tamam, aynı zamanda yani bu bazen şimdiki zamanlarda oluyor ama çok daha eski zamanlarda kalan bir şey. Bir zeytinliğin vardı ve işte zeytin ağaçlar zaten binlerce sene yaşayabilir. En eski ağaçlardan biri oluyor. Ve zamanla daha az verimli oluyor. O zaman bazen yabanıl zeytin ağaçlardan bazı dallar kesip bu evcil mi desem zeytin ağaçlarına aşılanıyor. Ve bu yabanıl ağaçlar bir güç katıyor ve daha da meyve veriyorlar. Yani onlara bir şey katıyor. Yani böyle evet gençleştiriyor bir şekilde. Bir ferahlatıyor ki daha fazla verimli olasın. O zaman Paulus burada kurtuluş tarihini anlatıyor. Tamam, İsrail'in çoğu yoldan saptı. Tanrı ne yaptı peki? Hani onlar yoldan saptı, o zaman boş ver İsrail halkı lanetli, onları küstüm ağzımdan, hani boş ver yeni bir ağaç dikeyim dedi mi Tanrı? Yok. Veya İsrail ağacı artık pek fazla ürün vermiyor, pek istediğim gibi yaşamıyor, yani ne yapayım olduğu gibi yani devam etsin demedi Tanrı. Ne yaptı? Onlara budandı, bazı dalları kesti, başka yerlerden bazı dallara aşıladı, hani biz, ki daha fazla verimli olsun, daha fazla meyve üretsin ve Tanrı'ya daha fazla yücelik, onur verilsin. Hamdolsun biz yabancı olduğumuz halde Tanrı bizi seçti, bizi kendisine çağırdı, bizi sevdi, bize merhamet etti. Değil mi? Hamdolsun. Ama bu bizim için ne demek? Böbürlenemeyiz. Paulus'un dediği gibi, böbürlenme, kork diyor. Biz hak etmedik. Bizim bir Yahudilerin bir üstünlüğümüz yok diyor. Tanrı her şeyi yaptı merhamet ve lütufla. Aynı zamanda bizim için ne demek? Tembel. Tanrı'nın istedikleri meyve üretmeyen de olmayalım. Olmayalım. İsrail'in hatalarını tekrarlamayalım. Yoksa Tanrı onlara davrandığı gibi bize de davranacaktır, diyor. Aynı zamanda bir umut var. Yahudiler gerçekten tövbe edip İsa Mesih'e geliyorlarsa, onlar da İsa Mesih'in aracılığıyla kurtulacaklar. Onlar için de bir müjde. Yani herkes eşittir diyor. Herkes eşittir. Ama peki yani biz demin gayretten bahsettik ya, ama şimdi işte meyve üretmekle Rabbimizi hoşnut ettiriyoruz deriz. Yani bu nasıl oluyor? Yani ürün vermek veya verimli olmak ne demek? Aslında kendi çabamızla değil. Kendi çabamızla değil. Rabbin sağladığı bir şey. Şöyle oluyor, şöyle oluyor. Biz ne zaman İsa Mesih'e gelirsek, onun asmasına, onun zeytine ne zaman bağlanırsak, ondan sonra ondan bize gelen bir güç olmaya başlıyor. Biz artık hayatlarımızda ruhsal meyveler üretmeye başlıyoruz. Değil mi? Bizim gücümüzden değil, onun bize sağladığı güçle. Biz ne zaman Mesih'e iman edersek, kutsal ruh bizim yüreklerimizde oturuyor ve bizi içten dışarıya değiştirmeye başlıyor. Hani Galatyalılar bölümünde Paulus şöyle diyor, ruhun ürünleri sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir diyor. Yani biz Mesih'le beraber yürüdüğümüz sürece bu şeyler bizim hayatımızda büyüdüğünü görmemiz gerekiyor. Ruhsal meyvelerimiz. Yani bunu işte dün kadar çok daha iyiyim diyemeyiz. Belki bir sene önceki, 5 sene önceki hayatımız ile kıyaslarsak bu şeylerin üzerine bir ilerleme mi oldu? Yoksa olduğumuz yerde mi kaldı veya gerileme mi oldu? Kendimizi böylece sınayalım. Çünkü olmuyorsa, yani bir bebek büyümüyorsa bir sorun var. Onu hekime götürüyorsun değil mi? Doktora götürüyorsun. Bunlar hayatlarımızda olmuyorsa, uzun vadeli baktığımızda bir sorun var bizim ruhsal hayatımızda. Rabbe sormamız gerekiyor. Bunları engelleyen ne var benim hayatımda? Benden ne istiyorsun? Diye Rabbe soralım. Kendimizi böyle sınayalım ve biz birazdan Rabbin sofrasına geleceğiz. Kendimizi böylece sınayalım. Yani bunlar var mı benim hayatımda? Bunun ilerlemesini görüyor muyum? Bunların büyümesini, meyve olduğunu görüyor muyum kendi hayatımda? Çünkü biz köke bağlıysak, gövdeye bağlıysak zaten göreceğiz. Kendi çabamızla değil, kutsal ruhun aracılığıyla bunu göreceğiz.